90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 100. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 14 Eylül 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 16 Eylül 2022 Cuma. Özgür İnceoğulları ve Kutup Ayısı Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Olmadı bu ya, Kutup Ayısı Burçin. Çok saçma.
Kötü mü söyledim ama?
Yok, güzel söyledin aslında. Yani hoşuma gitmedi değil ama ne bileyim, bu dakikadan sonra böyle bir kutup ayısı şeyi, lakabı da istemem herhalde yani diye düşünüyorum. Ama güzel, hoşuma gitti.
Sen boş ver. Asıl bu açılış anonsunda önemli olan kısım kutup ayısı değil. 100. bölüm. Ya, önemli ya. Olan burası.
100. bölüm. Dile kolay. Geldik vallahi buraya. Yani başlarken ne badireler atlattık, ne süreler geçirdik ama 100'ü bulduk. Dalyayı dedik, artık bundan sonrasına konsantreyiz. Yani artık 101, 150, 200 nereye giderse.
Peki madem 100. bölümü kaydediyoruz ki bu önemli bir dönemeç, aklıma bir fikir geldi Burçin'cim.
Nedir?
Ya ama bir dakika, onda birazdan geleyim oraya ama ondan önce bir noktaya değineyim. Lütfen burada sen de fikirlerini ilet. Çünkü çok sayıda podcast var. Hepimiz çok seviyoruz, dinliyoruz, keyif alıyoruz ama 100 bölümdür ve 100 bölümün ötesinde devam eden podcastlerin sayısı çok değil, doğru mu?
Yani tabii toplam sayıya bakarsan çok değil ama dinlenilir podcastlerde bu seviyeler var tabii ki.
Yani şöyle bir çıkarım yaptım ben. Sen tabii daha çok işin içindesin. Hem podcast nispeten, hani nispeten yeni bir mecra, hem de sanırım podcast yapımcılarının, sunucularının çoğu bu olaya böyle bazı beklentilerle başlıyor. Ve o beklentileri gerçekleştirmeyince ya da gerçekleştiremeyince podcast'ten uzaklaşanlar var. Mesela kayıtların seyrekleştiğini görüyorum. Öyle bir gözlem yapıyorum. Bazen sonunda hatta seyrekleşiyor ve bitiyor. Ya bu podcast yapımcıları böyle hedefledikleri kadar dinlenmiyorlar. Bazılarının belki gelir beklentisi oluyor, bilemiyorum. Bu gerçekleşmiyor olabilir. Bazıları da sıkılıyor, yoruluyor. Çünkü sonuçta yine bu benim çıkarımım. İşin asıl zorluğu, yanılıyorsam lütfen düzel, devamlılık.
Son derece doğru. Yani altına imza atarım. Başlamak kolay. Bir gazla, bir motivasyonla başlıyorsun ama sonra devamlılık çok zor. Podcast'te senin dediğin gibi geride kalanların çoğu aslında bu periyodu tutturamama sıkıntısı yaşıyorlar.
Evet, yani belli bir düzende, işte haftalıksa haftalık, aylıksa aylık ya da iki haftalık, periyot neyse. O düzende bu yayınları dinleyenlere ulaştırmak asıl bence işin zor kısmı. Biz bunu 100 bölümdür devam ettirebildik. Sürekli devam ettirmeyi de hedefliyoruz.
Evet, yani bu gerçekten ciddi bir disiplin işi. Yani burada şimdi dinleyicilerimize dert yanacak değiliz ama bizim asıl işimiz podcast olmadığı için, yani sen farklı bir iş yapıyorsun, ben farklı bir iş yapıyorum. Dolayısıyla burada bu karşılıklı disiplini sağlamak, her hafta bir araya gelmek, konuları çalışmak, daha sonra bunun edit kısmı, bunları da biz yapıyoruz. Yani bu kolay bir şey değil. Biz hani biraz hani radyoculuktan gelen disiplinle belki bunu kotarırken elimiz biraz daha kolay olabiliyor. İşte editi biz yapabiliyoruz. Ama bunlara sahip olmayanlar için gerçekten zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Yani podcast yapmaya başlamak çok kolay ama devam ettirmek zor. Belki radyoculuktan gelen bir avantajımız var ama küçük bir avantaj. Büyük bir avantaj değil, onu söyleyeyim.
Doğru. Şimdi aklıma gelen fikri paylaşmadan önce bir teşekkür edeyim sana, çünkü gerçi yaz arası vermeden önce de iletmiştim. Tekrar edeyim, böyle şeyleri tekrar etmekten zarar gelmez, hatta faydalıdır ve önemlidir. Çok iyi bir podcast ortağısın. Konuştuğumuz birçok konuda çoğu zaman hemfikirdik. Aynı düşünmediğimiz zamanlarda oldu ama az oldu, ki bu da normal. Hani hemfikir olmadığımız durumlar olması da normal. Teşekkür ediyorum, 100 bölümdür birlikte seninle podcast kaydetmek çok güzeldi. Aileme de teşekkür edeyim bu arada. 100 bölümdür desteklediler. Fikir, eleştiri, beğeni, farklı geri bildirimde bulundular. Aynı şekilde bizi dinleyenler tabii çok önemli. Hepsi arkadaşlarımız oldular. Yani bir şekilde birçoğuyla yıllar öncesinden televizyon programı yaptığımız dönemden gelen bir bağ vardı. O bağlar tazelendi, işte ne bileyim güçlendi. Yeni bağlar da kurduk tabii ki. Yeni dinleyicilerimiz oldu. Dinlediler, destek oldular, işte katkı sağladılar. Teşekkür ediyoruz. 100. bölüme ulaştık. Güzel bir kilometre taşı.
Ya çok güzel şeyler söyledin. Teşekkür ediyorum ve tabii ben de sana teşekkür edeceğim. Şöyle söyleyeyim dinleyicilerimize. Şimdi Özgür'le bizim tabii hani hukukumuz bayağı bir geriye gidiyor. Hiç değişmeyen şeyler var. Yani Özgür bir Alman disipliniyle yapar işini ama her işi. Yani restorana gideceksek de orada onu yani gösterir mutlaka. Basit bir aksiyon alacaksak da, ki podcast gibi ciddi bir işte bu çok önemli. Tamam ben de disiplinliyimdir ama dağılmaya da çok teşneyimdir. Yani dolayısıyla burada yani senin oradaki ayarı tutturman çok önemli. O olmasa mümkün değil. Yani iş bana kalsa bu kadar periyodu tutturmamız mümkün olmazdı. Bu itirafı yapıyorum. Bu aynı zamanda bir teşekkür. Tabii ki aileler önemli. Biz bu podcastleri yaparken çünkü o sürelerde podcast'i kaydettiğimiz sürelerde bize alan açıyorlar. Bize rahat bir ortam sağlıyorlar. Sonra da dediğin gibi dinleyip bizi en net eleştiriyi de onlar getiriyor. Aynı teşekkürü ben de sunuyorum. Dinleyiciler zaten müthiş. Yani biz o 90'lar çadırı dediğimiz şeyi az çok yapabildik galiba. O çadırda çok tanıdığımız dinleyicilerimiz var. Az tanıdığımız aramıza yeni katılanlar var. Ve ben çok mutluyum bu özellikle mesajlar bize destek olan, konu katkısı yapan, konumuzu derinleştiren mesajlar gerçekten çok besleyici oluyor. Nitekim bak biz geçen hafta dedik ki nerede dinliyorsunuz? Bize bir fotoğraf yollayın, bir bakalım bir şuna dedik ve arkasından çok sayıda fotoğraf geldi ve çeşitli ülkelerden geldi. Onlara da ayrıca teşekkür edelim. Mesela Uğurcun İsviçre'de otomobilinden, Banu Kanada'da telefonundan, Babak Tahran'da otomobilinden bize fotoğraf yolladı. İzmir'den Ayşe'yi gördük yürürken, Esra her yerde otomobilde, uçakta, evinde bizi dinlerken fotoğrafladı. Şimal ve Mert sahil yolunda biri yürürken biri birasını içerken telefonundan bizi dinlediler. İnternetlerini yediler bizim için, teşekkür ediyoruz. Gökler otomobilinde, Yodiko Dubai'de otomobilinde, yani bu çadırın içinde olan, bize bu katkıları sunan herkese teşekkür ediyoruz. Bunların da devamını bekliyoruz. Nerede dinliyorsunuz bizi? Çekin fotoğrafını, videoyu Menemen Stüdyo Instagram adresinde de paylaşın.
Süper. Sen aslında benim geldiğim ya da benim önereceğim fikre geldin zaten. Ben diyecektim ki bu bölümün bir kısmında belki 5 dakika belki 10 dakika bir iç değerlendirme yapalım diyecektim. Sen zaten yapmaya başladın. Röportaj verme konusunda çok iyisin Burçin. Örnek isteyenler istiyorsa örnek verebilirim. Hatta vereyim. Nilay örnek. Nasıl Olunur Podcast'in 145. bölümünü dinlemelerini ısrarla öneriyorum. Burçin'in güzel bir röportajı var orada. Ben sana küçük küçük sorular soracağım. Sen de cevaplarında bu değerlendirmeleri yaparsan ben de belki bir iki yorum eklerim. Menemen Podcast'in 100 bölümünü genel anlamda küçücük bir değerlendirelim. Şimdi çok genel bir soruyla başlayacağım önce.
Tamam.
Belki klişe bir şey. Neden podcast? Yani nereden aklına geldi bir podcast yapmak?
Ya podcast'i aslında ben bir sesli iletişim aracı olarak tanımlamayı tercih ederim. Radyoyla biraz benzer. Şöyle bir şey, benim için tatmin edici olan ya da amaçladığım şey genelde işte yani suratımızla, dekorumuzla, makyajımızla ortada olmak değil. Benim için hele hiç değil. Ne düşünüyorsam o düşüncemi ifade ettiğim şekliyle ortada olmak, meydanda olmak daha tatmin edici ve daha amaçlanır bir durum. Ve bunun yolu, bir yolu radyo, bir yolu da podcast. Yani ben burada şu anda otururken hani arada sırada video paylaşıyoruz ama yani ne giymişim, ne işte üstümde ne var, ışık var mı, saçım başım, bundan hiçbir önemli değil. Önemli olan şu an bizi dinleyenler bizim anlattığımız anlatım şekliyle bilgilerimizi alıyorlar. Bunu kabul ediyorlar, etmiyorlar, tartışıyorlar, tartışmıyorlar. Bu çok daha tatmin edici. O yüzden ben sesli iletişimi kendime, karakterime çok uygun buluyorum. Radyo ile açıldı bu iletişimin yolu. Şimdi de podcast'e devam ediyor. Sesin olduğu her yere varım ben. Özetle.
Sen bu fikri benimle paylaştığında, yani gel bir podcast serisine başlayalım dediğinde ben mesafeliydim açıkçası. Uzaktı bana podcast.
Evet,
dinlemiyordum bile. Ve bir insanın neden podcast dinlemeyi isteyeceğini bile anlayamıyordum. Çünkü diyordum ki bu kadar mecra var. Konvansiyonel medya var, sosyal medya var, internet radyoları var. Neden podcast dinlensin ki diye düşünmüştüm. Yanılmışım Burçin.
Bunu söylemen de hoş. Bu düşünce tabii bayağı sürdü. Bir iki sene falan sürdü. Seni bir yere bir noktaya getirinceye kadar. Ama ondan sonra da çok disiplinli gittin. Evet yani bu hala öyle, dediğin doğru. Podcast'i bilmeyenler için podcast'i anlatmak, ne kadar faydalı, etkili bir iletişim olduğu, aracı olduğunu anlatmak biraz süre alabiliyor. Hala aslında bu yolculukta devam ediyor bizim için, anlatma, tanıtma yolculuğu.
Evet. Bu 100 bölümü nasıl değerlendiriyorsun Burçin? Mesela başlarken nasıl bir plan vardı kafanda? O planlar gerçekleşti mi mesela?
Aslında başlarken düşündüğüm şekilde gidiyor. Yani raydan pek çıkmadık. Amacım şuydu, yani senle de, ya amacım derken çok bireysel konuşmak istiyorum. Yani senle de bunları hep konuştuk tabii ki. Yani biz bir ayağımız 90'larda olsun. Çünkü bizim aslında çıkış ve bu podcast'i yapma amacımız bu. Ama biz günceli de çok yakalıyoruz ve içindeyiz. Yani bundan da kopmayalım ve bunları belki yorumlarken 90'lardan atıflarda bulunabiliriz. Orada gördüklerimizi aktarabiliriz dedik. Ve bunu oturtmak çok da zaman almadı. Bence bu konuda hızlı yol kat ettik. Yani dinleyici, evet bunlar 90'lar çocukları ama gündemden, güncelden bahsediyorlar. Aa, ne kadar da iyi konular vesaire. Yani bu dengeyi kısa sürede tuttuğumuzu ve bulduğumuzu düşünüyorum. O yüzden baştaki amaç aslında hasıl olmuştur diye düşünüyorum. Öyle hissediyorum.
Evet evet, hatırlarsın biz başta iki haftada bir bölüm kaydedip yayınlıyorduk. Başlarda tekniğimiz zayıftı. İçeriğimiz de biraz zayıftı şimdi, itiraf.com. İlk 15-20 bölüme bakarsak biraz tempomuz da düşüktü aslında. Bir de şöyle bir şey oldu, biz podcast'imizi lanse ettik, sonra kısa bir süre sonra pandemi oldu, evlere kapanıldı. Bu süreç aslında podcast dinlenirliğini de aslında arttırdı. Pandemi podcast mecrasına olumlu etki yaptı galiba. Benim de mesela başlarken böyle bir kafamda net plan yoktu. Yani bunu da bir itiraf gibi alabiliriz herhalde. İçerik olarak sadece bir tek şunu istiyordum. Yani içerik olarak eskilerde kalmak istemiyordum. Yani işte böyle yaşlı adamlar gibi böyle 90'lar şöyle iyiydi, böyle iyiydi demek istemiyordum. Tek planım buydu ki sen dediğin gibi çok güzel bir pozisyonlama yaptın. Bir ayağı geçmişe bassın ama bugüne ait bir popüler kültür podcast'i yapalım dedin. Olayı çok güzel konumlandırdın. Ben de dedim ki işte budur.
Tabii süreç içinde aslına bakarsan podcast'in içindeki bölümler veya eklediklerimiz, çıkardıklarımız da değişti. Bunlar da zaman içinde hem dinleyicilerimizin katkılarıyla hem de aslında bizim hissettiklerimiz de değişti. Burada bir tek benim için endişe verici durum konuk durumuydu. Onu da söyleyeyim. Belki bu da benim itirafım olur. Ya şimdi ben röportaj yapmayı seviyorum ama röportaj yapma çok sancılı bir süreç benim için. Yani o röportaja hazırlanma, sorular, düzgün, kaliteli içeriği, iyi sorular bulabilme, karşımdakini de tatmin eden sorular bulabilme. Her seferinde büyük azaplar çekiyorum ben bu röportaj işlerinde. Bittikten sonra da çok mutlu oluyorum. Yani genelde bir yere ulaşıyor ama o süreçler beni çok yıpratıyor. Podcast'te pek o süreçleri de yaşamak istemedim açıkçası. O yüzden de çok periyodik olmasa da tabii konuklar aldık ve çok da güzel muhabbetler yaptık. Bu konuda çekincelerim vardı ama zaman içerisinde bunlar biraz yumuşadı. Bu podcast için söylüyorum, yoksa röportaj için hala ızdıraplar çekiyorum. Ama mesela artık bu podcast'ı alacağımız konuklarda o kadar da ızdırap çekmeyeceğim. Çünkü orada da durumu biraz oturttuk seninle. Yani o ızdırabı sonuçta paylaştık ve gayet de iyi programlar çıktı. Bu arada 90'larla ilgili yaptığımız küçük özel bölümler aslında bizim o ayağımızı koyduğumuz 90'larla ilgili anlatmak istediklerimizi daha derin anlatabildiğimiz özel bölümler. Onlar da benim için çok tatmin edici ve muhtemelen de devamı gelir tabii bunlar.
Hedeflemeden aslında bir sonraki sorumun cevabını da vermiş oldun. Hmm. Zaten iki tane sorum kalmıştı. Şöyle diyecektim bir sonraki sorumda. Yani şu bölüm iyiydi, şu bölüm kötüydü diye değerlendirebileceğin kayıtlar var mıydı?
Yani kötü demeyeyim ama biraz böyle şekeri az, tadı az bölümlerimiz oldu. Yani orada da şunu hissediyorum dinleyicilerden. Bazen böyle çok ayrıntı ve çok az insanın bildiği konulara girdiğimiz zaman doğal olarak orada tabii hem karşılıklı etkileşim biraz azalıyor. Belki orada biraz bizim istediğimiz tempoda kayboluyor ama çok yok bunlardan. Yani bir tek işte konuk konusunu oturtmak benim için sıkıntılıydı. Ama onu da oturttuğumuzu düşünüyorum. En azından şöyle yapmıyoruz. Her hafta bir konuk alacağız. Uf, kabus benim için mesela. Öyle bir şey yapmadığımız ve senin de buna olur verdiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Yani bu konuda hiç baskı yapmadın, hiç zorlamadın. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Mesela bak şimdi söyleyeyim. 100. bölüm hep konuk gibi bir şeyimiz vardı. Bunu dinleyicilerimize de paylaştık. Bunun da peşindeyim aslında. Yani peşindeyiz ikimiz de. Ama bir türlü denk getiremedik bu programa. Ama işte bu yani senin de hoşgörün olmasa biraz zor gidecek bir süreç olurdu. O yüzden bu konuda da ben sana bir teşekkür borçluyum.
Rica ederim. İyi bölümlerimiz olarak mesela ben de biraz daha galiba zamansız bölümleri sayabilirim herhalde. Hmm. Yani zamansız derken şunu kastediyorum. Şimdi malum genelde akışımızda işte güncel popüler kültür konuları ve onlar hakkında bizim yorumlarımız yer alıyor. Bunları işte aylar sonra dinleyince çok keyif vermeyebilirler. Bunu da söyleyelim. O yüzden de ara ara hatırlatma yapıyoruz ya, hani sıcakken, tazeyken tüketiniz bölümlerimizi diyoruz. Ama tabii bazen şey oluyor, yeni keşfedenler oluyor, haberi olmayanlar oluyor. Onlar sondan başlamayı tercih ediyorlar doğal olarak. Bir de şöyle bir tarz da var. Sırayı bozmayayım diyenler var. Mesela benim yakın arkadaşım Ali var mesela. Geçen yaz dinlemeye başladı. Birden geliyor, en son 20'lerdeydi. Bakalım şu anda ne yapıyor. Şimdi zamansız bölümlere geri dönersek, işte konuklu bölümler senin söylediğin gibi. İlk başta pandemi döneminde hatırlarsan 4 ayrı mini bölüm yapmıştık. Dinleyen arkadaşlarımızı ağırlamıştık.
Aa, çok güzeldi o. Evet. Çok iyiydi.
Sonra 2 bölüm yaptık, orada Pınar bizimleydi. Pınar Karpuzoğlu. Eski dostlarla sonra devam ettik. Hakan Tamar, Ayça Şen, Oray Eğin, Funkisi, Bünyamin Sürmeli. Bu bölümler bence zamansız, yani istediğin zaman dinle. Bir de dosyalar yaptık, onu da söyledin. İşte 90'lar Türkçe popunu konuştuk bir bölümde, 90'lar Türkçe rock'ını konuştuk. Kendimizce işte o dönemin iyi albümlerini geri saydık. Bir bölümde 90'ların dizilerini konuk ettik. Sen dedin ki ben dizilerin hepsini biliyorum ama hiçbirini izlemedim dedin. Artık 90'larda nasıl bir gece hayatım vardıysa hepsini bilip de izlememiş olmak ilginç. Efsane 93 yazını konuştuk sonra. İşte o yazın konserlerini, Ahmet San imzalı stadyum konserlerini hatırladık. Bu bölümler tabii konu olarak da çok spesifik konular. O yüzden bir şekilde aklıma yazılmışlar. Ara ara ben de bunları dinliyorum Burçin.
Doğru. Ya bir konuklular var, bir konulular var. İki evet, çeşit bravo. Yolumuz var. Bir de tabii güncel var. Bu arada yani tabii şimdi böyle samimi bir şey oldu. Hani içimizi dökme ya da bazı belki ayrıntıları paylaşma. Bu tabii podcast ilerledikçe yani şey çok önemli. Gerçekten bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yani dinleyiciden gelen yorumlar, geri dönüşler çok etkili oluyor bizim için. Mesela orada gördük ki bizim yaptığımız bazı bu bölüm içi ara bölümler oldukça seviliyor. Bizim mesela hani plan, şimdi 100. bölümde biraz planlardan da bahsedelim ya da hayallerimizden bu podcast ile ilgili. Bu podcast'in içinden bir takım spin-off'lar çıkarmak istiyoruz. Mesela bize çok iyi geri dönüş gelen, bunlardan daha fazla bahsetmemizi istediğiniz iki tane önemli başlık var. Biri bir de buna bak kısmı. Yani gördüğümüz, okuduğumuz, bildiğimiz, izlediğimiz şeyleri tavsiye ettiğimiz kısım. Bir diğeri de şarkı hikayeleri. Yani bu ikisiyle alakalı da daha uzun podcastler, kayıtlar yapmamızı isteyen dinleyicilerimiz çoğunlukta. Bunlar da bize biraz tabii ilham veriyor. Yani bir ana podcastimiz, bir de bunun spin-off'larını yapmayı istiyoruz. Ama işte orada zaman, orada edit konusu, orada işte orada hakikaten belki de yardıma ihtiyacımız olacak bir süreç olacak. Onu programlama konusunda tabii biraz elimiz çok rahat değil, onu söyleyelim. Belki onunla ilgili de ilerleyen bölümlerde bazı paylaşımlarda bulunuruz ama böyle niyetlerimiz var. Bu konularda da ilerlemek istiyoruz. Unuttuğumuz ve katkıda bulunmak istediğiniz yerler varsa, yani şunu yapın bunu yapmayın, bize mutlaka yazın. Çok önemsiyoruz onları. Bu spin-off'lar için sen ne diyorsun?
Evet, güzel fikirler bunlar Burçin'cim diyorum.
Bir yapalım önce diyorsun ama dediğin gibi işte yani zor, hem zamanlama açısından hem de edit açısından. Belki bunlar için dinleyicilerimizden bir takım katkılar da isteyebiliriz. Bunları da düşünüyoruz. Bunları da paylaşacağız. Şimdi 100. bölümde çok yükleme yapmayalım dinleyicilerimiz üzerine.
Evet Burçin Bey, son soruya hazır mısınız?
Oo, son soru diyorsan bu...
Yok bu çok teknik bir soru. Yani sonuçta hep içerik konuştuk ama bu işin bir de tekniği var. Şu an kaydettiğimizle birlikte 100 bölüm kaydetmiş olduk. Kaydediyoruz. Sadece bir tanesinin kaydında aynı ortamdaydık. 99'unda farklı yerlerdeydik. Hatta herhalde en az 90'ında farklı ülkelerdeydik.
Doğru.
bu teknik açıdan bir dezavantaj yarattı mı?
Hayır, yaratmadı. Yani bu konuda mesela o zaman bir ismi söyle. Tan Atalar'a da teşekkürlerimizi iletelim. Tan bizim 90'lar döneminin en popüler DJ'lerinden bir tanesi, hala da bu sektörün içinde. O bize bu kayıt yöntemini aslında o bize hatırlattı. Biz ilk önce bir program kullanıyorduk. O programa seslerimizi kaydediyorduk ortak olarak. Ama bir gün biliyorsun bir bölümümüz orada patladı. Kaydettik ettik en sonunda bir baktık elde var sıfır e-mailler. Baktık bu iş öyle olmayacak. Sonra Tan dedi ki ya niye öyle yapıyorsunuz? Ayrı ayrı seslerinizi kaydedin. Ondan sonra bir ses kaydımız çok temiz olarak almaya başladık. İkincisi birbirimizi de gördüğümüz için bence bir sıkıntı olmadı. Ama tabii ki bir stüdyo ortamında kayıt yapmayı çok bir şeyle karşılaştıramayız. Yani oradaki enerji çok daha farklı oluyor, onu biliyorum. Ama biz bu teknik açıdan sesi iyi kaydetmeyi, daha sonra da editi iyi başardığımızı düşünüyorum. O yüzden de çok bir sıkıntı olmadı. Yani stüdyoda olmamamız, hatta ayrı ülkelerde olmak bazen avantaj bile olabilir. Bir konunun ve bir durumun farklı yansımalarını da çok kolay alabildik böylece. Ben avantaj olarak kullandığımızı düşünüyorum. Teknik açıdan da bir problem yaratmadı şimdiye kadar.
Pekala, başka sorum yok. İçten cevapların için sana çok teşekkür ediyorum. 100. bölümümüz hayırlı olsun diyorum. 200'de bu sorulara ve benzer sorulara tekrardan döneriz artık.
Tamam. Burçin Acar bu soru cevap ve iç dökme kısmını çok sevdi, onu söyleyeyim. Bunu arada yapalım. Peki Özgür, o zaman bugün hani 100. bölüm ya, böyle bir sıralamayı değiştirebiliriz, çocuk gibi oynayabiliriz bölümümüzle. Bence direkt mesela bir de buna bak yapalım mı? Çok enteresan bir şey var elimde. Bir site, bir izleyebileceğin bir yer.
Yapalım ama ben geçen bölüm kaydımızı dinledim. Ya benim jingle'ım korkunç, kötü, başarısız bir jingle'dı. O yüzden benden jingle istemezsen başlayabiliriz.
Aa, öyle bir şey olmaz. Bir kere yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kötü, iyi, kaliteli. Biz jingle'ımızı yapacağız. Bence jingle'sız olmaz. Senin jingle'larını seviyorum.
Hayır, ben yapmayayım, sen yap demek istedim.
Hayır, ama gelenekleri bozduğumuz anda biz olmayız Özgür. O yüzden jingles, yani bir de buna bakıp ben anlatıyorsam jingle senden. Biz senden razıyız Özgür. Sen istediğin gibi uçabilirsin. Her şeyi yapabilirsin.
Peki. Bir de buna bak. Dum dum dum.
Tamam, bak güzel. Her seferinde biraz daha güzel.
Ya hep aynı tarzı ama. Böyle biraz ben bile sıkıldım yani benim jingle'larımda.
O zaman sen mesela haftaya bunu geliştirirsin. Sen o sıkıntıyla yaşayamazsın.
Yok.
Şimdi Özgür, çok enteresan bir yer, bir Instagram hesabı ve bir YouTube kanalı buldum. Muhtemelen bu hafta falan konuşulur, bir yerlere düşer, belki de düşmüştür. Belçika'dan bir sanatçı aslında. Dries De Porter, bu ismi belki yanlış telaffuz etmişimdir ama The Follower adlı bir projesi var. The Follower projesinin özünü şöyle anlatabilirim. Kendisi aslında bunu anlatıyor. Diyor ki, halka açık kameralardan birini izlediğimde ve birini fotoğraf çekerken gördüğümde aklımda bir fikir belirdi. Daha sonra o kişiyi gittim Instagram'da bulup bulamayacağımı merak ettim. Çünkü fotoğraf çektiği yer belli, hangi meydan, hangi dükkan önü. Instagram'da o lokasyona girip o kişiyi bulmaya çalışmış ve bulmuş. Ondan sonra proje kafasında daha da netleşmiş. Yani şöyle... Bu açık erişim olan kameralardan haftalarca süren görüntüleri kaydetmiş. Daha sonra bir yazılım geliştirmiş. Bu görüntüler ve Instagram'daki lokasyonlar, bunları birleştirip o Instagram'daki kişiyi bu görüntüler içerisinde bulup bulamayacağını anlamaya çalışmış. Yazılım çalışmış ve gerçekten bu etiketlenmiş, Instagram'daki etiketlenmiş fotoğraflardan geriye döndüğünde, bu görüntüleri izlediğinde o kişilerin o fotoğrafı nasıl çektiğini kaydetmiş. Yani şöyle bir şey oluyor işin özeti. Bu kameralarda biri geliyor şimdi bir dükkanın önünde, bir fotoğraf çekecek. İşte böyle hazırlanıyor. Pozlar veriyor. O fotoğrafı çekiyor. Sonra Instagram'da lokasyonu etiketleyerek paylaşıyor. Ve bu arkadaşımız da o kameradan o fotoğrafın çekim öncesi görüntülerini elde ediyor. Daha sonra bize bir YouTube videosunda önceki görüntüler, işte nasıl hazırlandı, elini kolunu nereye koydu ve daha sonra Instagram'da paylaştığı fotoğrafı gösteriyor. Gerçekten çok enteresan şeyler var, hikayeler çıkıyor. İşte bayrağı oraya koymuş, oradan kaldırmış, diz çökmüş, kalkmış, 2 saat uğraşmış. Ondan sonra o uğraştıktan sonra nasıl bir fotoğraf çektiğini görüyorsun. Bu yazılım çok işine yaramış çünkü çok sayıda, yani çok saat süren görüntüler kaydettikten sonra bu lokasyonlarla birleştirme konusunda yazılım çok işine yaramış. Ama bir taraftan da diyor ki evet bu çok güzel bir proje ama tüm bu çalışmaya göz atarsak bir taraftan da şunu düşünmemiz lazım. Yeni teknoloji bir takım tehlikeler de içeriyor. Buradan kendimize bir pay çıkarabiliriz. 12 Eylül'de bu internet sitesini halka açık biçimde paylaşmış ve ondan sonra ben bunu gördüm. Şimdi de paylaşıyoruz. Çok yeni bir olay. Ben linki koyacağım. Bu linkin içerisinde hem YouTube videolarını görecekler hem de o kamerada ilk önce işte o hazırlıklarda insanlar neler yapmış o görüntüleri de bulabilecekler. Daha sonra onlar nasıl fotoğraf haline çıktı bunların hepsini görebilecekler. Çok eğlenceli bir iş yapmış. Çok zahmetli bir işe kalkışmış ama tam bir de buna bak işi çıkmış.
Bu adamın gerçek işi neymiş?
Bir sanatçı, yani galiba fotoğrafçı anladığım kadarıyla. Buradan da işte hani bu kameralardaki görüntülere bakarken ha demiş acaba ben buradan etiketlenmiş işleri bulabilir miyim? Buradan buraya gelmiş bu arkadaş. Bence güzel, enteresan bir proje.
Evet ama özünde merak var bence.
Tabii canım. Zaten söylüyor. Aslında tehlikeli bir durum. Yani bu hele hele halka açık kameralar bilmiyorum bambaşka mahrem şeyleri de gösterebilirdi. Bu arkadaşımız iyi niyetli olarak sadece Instagram fotolarına gitmiş. Bunun dışında başka şeylerde belki gözükebilir o kamera görüntülerinde, değil mi?
Kesinlikle. Yani tam iyi mi kötü mü tam algılayamadım ben bunu.
Hayır ama bu arkadaşımız uyarıyı yapıyor. Teknolojide bir takım tehlikeler var ama bu arkadaşımızın yaptığı çok eğlenceli. Zaten görünce bence dinleyicilerimiz de aynı kararı verebilir. Linkleri açıklamaya ekleyeceğiz.
Teşekkürler Burçin'cim.
O zaman şimdi bu 100. kutlu bölümde senin şarkına geçelim. Bakalım 100. bölümde ne isteyeceksin? Sen kesin bunun üzerine düşünmüşsündür. Yani ince ince araştırmışsındır.
Ya aslında çok ince araştırmadım. Şöyle oldu. Geçen kaydımızı yaptığımız günün akşamında... daha doğrusu geçen kaydımızı yayınladığımız günün akşamında 9 Eylül akşamında İzmir'de büyük bir kutlama töreni vardı. Evet. Tabii ki sen de biliyorsun. Bir tarih bilgimizi hatırlayalım. Ufak bir tarih dersi yapalım. Yani 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1922 gününde İzmir düşman işgalinden kurtuluyor. Muazzam bir hikaye zaten. Kurtuluş Savaşımızın da son safhası zaten. Büyük Taarruz adını veriyoruz ilerlemeye. İlerleme Ağustos'un sonunda başlıyor. Ordu 9 Eylül'de İzmir'e giriyor. Sonra da kısa bir süre sonra sonuç alınıyor ki sonrasında da masa başındaki savaşı kazanıyoruz. Hakikaten inanılmaz destansı bir hikaye. Lozan Barış Anlaşması'nı imzalıyoruz. Milli mücadele bitiyor. Bağımsızlığımızı elde ediyoruz. Destansı dediğim gibi ve işte belli başlı belirleyici noktaları var. Anlatırken bile insan duygulanıyor. İzmir'in kurtuluşu o belli başlı noktalardan bir tanesi. Geçen cuma günü 100. yıl dönümünü kutladık. Burada bir İzmir marşı girmemiz lazım bence.
Aa evet ama şimdi o kadar çok versiyonu oldu ki onun. Bir orijinali var, bir tekno versiyonu var. Ya çok versiyonu var. Hangisini? Biz ama bir orijinalden gidelim değil mi? Ya
şu an nasıl istiyorsan. Selda tamam, Bağcan tamam. Söyledi, Kıraç söyledi. İstediğini girebilirsin.
Tamam ben bir tanesini giriyorum. Hazırladım. Evet.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa, yaşa Mustafa.
bu hepimizin tarihi, hepimizin olayı, sadece İzmirlilerin değil. Ben İzmir'de yaşamadım ama iş için çok kaldım. Çok sevdiğim insanlar var orada yaşayan. Sevdiğim şehirler arasındadır İzmir. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir organizasyon yaptı. Kaç yüz bin kişi vardı bilemiyorum ama kordonun yukarıdan çekilmiş görüntüsünü gördüm. Müthişti. Her yerde Türk bayrağı, harika görüntüler vardı. Ve organizasyonun en heyecanla beklenen kısmı da Tarkan konseriydi. Diyorum ki gel biraz Tarkan'dan bahsedelim Burçin. Uygun mudur?
Bahsedelim tabii ya. Tarkan'a her zaman kapımız açık. Keşke neyse evet.
Keşke ne?
Ya keşke bir konuğumuz olabilseydi yani. Bir Tarkan'ı şuraya şurada isterim aslında bir konuşmak, bir sohbet etmek. Sen de çok istiyorsun biliyorum. Neyse çok kafayı dağıtmayayım ben şimdi.
Ama biliyorsun Tarkan biraz küskün medyaya, medyada pek gözükmek istemiyor. Neyse belki de vazgeçer fikrinden. Neyse şimdi bu organizasyonda Tarkan'ın sahneye çıkması, onun seçilmiş olması önemli. Neden önemli? Çünkü Tarkan Türkiye'nin starı. Az önce dedim ya tarih hepimizin tarihi dedim. Bu ülkenin sanatı. Müziği de hepimizin müziği. Belki pop müzik sevmezsin, halk müziği seversin veya rock seversin ama Tarkan gibi şarkıcılar herkesin şarkıcısıdır. Ortak değer olan sanatçılar arasındadır. Bir ara listeliyorduk seninle hatırlarsın. Barış Manço diyorduk, Kemal evet. Sunal, Adile Naşit dedik, Cüneyt Arkın'ı ekledik sonra vefatından sonra. Yani bugünden bir isim bunların altına yaz desen hiç düşünmeden kimleri yazarsın? Onlardan bir tanesi Tarkan'dır değil mi?
Doğru doğru.
Şimdi Tarkan 1993 yılında müzik piyasasına giriş yapmıştır. İşte yaşları bize yakın olan arkadaşlarımız işte o dönem ya ortaokuldaydı ya lisedeydi ya belki üniversitedeydi. Neredeyse 30 yıl olmuş müzik piyasasına giriş yapalı ki ilk çıkış parçası en azından isim olarak bazı insanlara itici gelmişti ilk başta. Kıl Oldum Abi parçasıydı Tarkan ismini ilk duyduğumuz parça ve yani bir böyle bir acaba falan dedik. Ama ertesi yıl 1994'te ikinci albümünü yaptı. Yani hakikaten büyük patlama yaptı. Acayipsin albümü. Tarkan'ı Tarkan yapan albüm oldu herhalde.
Doğru.
Şimdi bu albüm ilginç de bir albümdü. Yani biz bunu zaten 90'lar Türkçe popunu konuştuğumuz bölümde de bahsetmiştik. Yani farklı türlerde yüzüyordu bu albüm. Yani işte pop, dans, rock, oriental pop hepsi vardı. Ve herkes, bütün dinleyiciler bu albümde sevdiği bir parça bulabiliyordu. Bu sayede herkesin sevdiği bir isim oldu Tarkan. Bir de Tarkan'ı incelediğimiz zaman aslında yani geçmişini incelediğimiz zaman Almanya'da büyümüş ve ailesiyle Türkiye'ye gelmişler. Büyük de bir aile. Türkiye'ye dönmüşler. Türk sanat müziği eğitimi almış. Yani Tarkan'ı batıyla doğunun bir karışımı olarak da görebiliriz belki. İlginç bir sentez olarak da görebiliriz. Müzikal anlamda diyorum. İşine de karakterini yansıtan bir şarkıcı. Yani bakıyorsun tamam şarkılarının çoğu aşk temalı Tarkan'ın. Ama mesela söylemlerine bakıyorsun, röportajlarına bakıyorsun. Duyarlı olduğu konuların altını hep çiziyor ya da çizdi. Yani agresif miydi? Agresif olmadı. Ama sessiz de kalmadı. Yani vaktiyle zamanında işte 90'larda falan gençlik hataları da yaptı zamanında. Linç de edildi. Zaman zaman linç de edildi. Fakat köşesinde kalmadı. Yani böyle hani suya sabuna dokunmayan sanatçılardan da olmadı. Muhalif sanatçı diye etiketlemek belki yanlış olabilir. Bence muhalefet etmek gibi bir derdi olmadı. Yani öyle bir birisi olmadı ama istediği şuydu bence. Toplumsal konularda duyarsız kalmamayı istedi. İşte dedi ki şarkılarımla eğleniyor insanlar, hüzünleniyor, keyifleniyor. Onların hayatına belki söylemlerimle de olumlu etki bırakabilirim dedi belki de. Neyse İzmir konserine geri döneyim. İzmir konseri için seçilebilecek bence en doğru isimlerden biriydi Tarkan. Çünkü yani ayrılmışlık, kutuplaşmışlık bunları aşmak kolay değil ama işte her adım, belki her hareket, her şarkı, her şiir, her hikaye bunlar fayda sağlıyor. Zaten konserin sonunda da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tarkan'a böyle sembolik olarak bir zeytin dalı vermiş. Bu da önemli bir hareket hiç kuşkusuz. Yani hem işte sonuçta İzmir'i Yunanlardan kurtardık. Bu yani Zeytin Dalı barış demek, İzmir zamanında işte Yunan işgalinden kurtulmuştu. Zeytin Dalı belki iki toplumun barışını simgeliyor olabilir ama bence içerideki bölünmüşlüğün sona erdirilmesine dair çabanın da bir sembolü olabilir. Yani sonunda şunu söylemek istiyorum şarkıya geçmeden önce. Tarkan önemli. 30 yıldır da işinin en iyilerinden ve bir değerdir gerçekten.
Ya çok güzel özetledin. Bunun üzerine aslında katabileceğim ne var? Yani belli bir seviye bazen bu şarkıcılarda, işte aktörlerde, aktrislerde vesaire olur. Bir seviyenin üzerine çıkılır ve artık o seviyeden sonra sanatının tartışılma durumu değil de hani söyledikleri, topluma ne kattıkları biraz daha ön planda olur. Mesela Tarkan o isimlerden bir tanesi, o eşiği geçen isimlerden bir tanesi. Aslında hani ulusal sanatçı kavramı şeyden bahsetmiyorum, resmi devlet sanatçılarından bahsetmiyorum ama bizim gönülden söylediğimiz ulusu temsil etme durumu öyle kolay ulaşılacak bir mertebe değil. Ve bu aslında icra ettiğin sanatın dışında da bir takım sözlerin olması gerektiğini bize daha önce çok sefer göstermiştir. Yani ulusu temsil etme sadece bir şarkıcının iyi şarkı söylemesiyle olmuyor. O toplumun işte derdiyle dertlenmesi ve buna bir söz söylemesi. O toplumun hayalini dile getirmesi, daha iyi dile getirmesi belki. Bunları yapabilmek de bir cesaret istiyor. Yani şöyle bir şey var. Sanatını yaparsın ve o sanatını iyi icra edersin. Çok fazla dertle dertlenmezsin. Sözün de olmayabilir. Bunların hepsine saygı duyarız. Ve o sanatı da çok iyi icra eden bir sanatçı olabilirsin. Ama ulusu temsil etme işine geldiğinde işte orada o toplumun derdini, hayalini, sıkıntısını, öfkesini bir şekilde dile getirmen lazım. Bunu bazen şarkıyla, bazen bir şiirle, bazen bir resimle, bazen bir yazıyla, bir metinle yaparsın ama yaparsın. Bunun örnekleri vardır her ulusun tarihinde. Bence Tarkan da bu eşiği geçen ve buraya oturan isimlerden biri oldu. Hem de gözümüzün önünde gerçekleşti bu hikaye. Sen biraz önce aslında çok güzel özetledin o hikayeyi. O hikayenin sonunda bence ulaştığı mertebe bu Tarkan'ın. Bahsettiğim müzikal kısmı evet biz 90'lar albümünde çok ayrıntılı bir biçimde işledik ama sen şimdi albümden bahsedince yani o albüm gerçekten çok acayip bir albüm. Yani bir tarafıyla işte böyle çok tempolu falan acayip şeyler var. Bir tarafıyla işte Dön Bebeğim, Kış Güneşi, Gitme mesela ben çok severim. O biraz daha arkada kalmıştı. Bunlar var ya, onlar da çok büyük Tarkan klasikleridir. Gerçekten o albüm bir mihenk taşıdır Tarkan'ın kariyerinde. O yüzden doğru bir albüm, doğru bir isim. Çok da iyi özetledim. Üstüne ancak bunları söyleyebilirim ama hangi şarkı isteyeceğini tabii kestiremedim şu an tam.
Evet, uygunsa zaten Tarkan'dan bir parça istememiz lazım. Değişik bir şey yapalım. Şöyle, nasıl değişik? Şöyle yapalım, hemen anlatayım.
Ne yapalım?
Yani şöyle, caz ve klasik dışındaki türlerden, yani işte pop müzikten veya rock'tan uluslararası bir star, bir uluslararası tanınan bir grup ülke olarak çıkaramadık maalesef. Doğru mu?
Doğru, evet.
Bu tarife en yaklaşan isim, en yakın isim Tarkan oldu. Ama Tarkan da tam uluslararası olamadı maalesef. Yani şöyle, bazı ülkelerde çok tanındı. Bazı ülkelerde de hiç tanınmadı. Ve tanındığı ülkelerde de başarısı sürekli olamadı. Uluslararası seviyede başarılı olacak bir pop müzik yapmak aslında böyle kolay gibi geliyor kulağa ama aslında hiç de kolay değil. Hadi yaptın diyelim ki uluslararası seviyede başarılı oldun. Bunun sürekliliğini sağlamak da çok zor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Uluslararası başarının devamlı olması için pop ve rock müzikte İngilizce sözlerin şart olduğuna inanıyorum. Yani bu aslında başlı başına bir konu. Bir gün belki müzik yapımcılarıyla konuşuruz. Bu hani gerçekten önemli bir konu. Tarkan'ın İngilizce albüm projesi de bir dönem müzik piyasasında çok konuşulan bir konuydu.
Doğru.
Yabancı plak şirketleriyle de çalıştı bu arada. Polygram'la çalıştı. Universal Music gibi şirketler anlaşmaları vardı. Onların desteğiyle başka ülkelerde tanındı. Bir albümü çıktı zaten Fransa'da. Sonra başka ülkelerde de çıktı. Hatta bu anlaşmalardan daha da önce Tarkan Atlantic Plak şirketinin sahibi Ahmet Ertegün'le çalışacaktı. Ama düşünceleri farklılaştı. Müzikal anlamda uyuşamadılar. Belki de orada büyük bir fırsat kaçtı. Bilemiyoruz tabii onun detaylarını. Podcast'imize gelirse Tarkan'a sorarız belki. Sonra 2006 yılında Tarkan'ın İngilizce albümü çıktı. Come Closer adlı albümü çıktı. Maalesef beklentileri karşılamadı. Belki beklentiler yanlıştı. Belki bazı şeyler eksikti albümde, bilemiyorum. Ama pop müzik sadece pop müzikten de oluşmuyor. Onu da söylemek lazım. Başka girdileri de var pop müziğin. Galiba bu albüm Tarkan'ı da mutlu etmedi ki bir daha da denemedi. O albüme Tarkan'ın en büyük hitlerinden bir tanesini de koydular. Hepsi Senin Mi? Ki bir Sezen Aksu parçası biliyoruz. Onun İngilizce halini koydular. Çünkü zaten bütün albüm İngilizceydi. İşte Wyclef Jean falan gibi isimler vardı. İsmi Şıkıdım oldu daha kolay söylensin diye. Yazılışını da değiştirdiler. Düzenlemeyi de tabii ki farklılaştırdılar. O ilk albümdeki yani Acayipsin'deki versiyon gibi değildi. Daha farklı bir düzenlemesi vardı. Başkası olma, kendin ol, böyle çok daha güzelsin diye müthiş sözler vardır. Pop sözler vardır orijinalinde. Onların yerine de doğal olarak tabii İngilizce sözler geldi. Güzel miydi? Tabii ki güzeldi. Ama yeterli miydi? İşte o tartışılır. Bence bir İngilizce albümde bırakmamalıydı Tarkan. Bir taneyle kalmamalıydı. Devam etmeliydi uluslararası kariyer çabasında. Tercih etmedi. Karar onun kararıydı tabii. Ben o parçayı istiyorum Burçin.
İngilizcesini.
Evet.
Tamam.
Şıkıdımı da SH ile yazdılar.
Anladım, anladım.
Evet.
Peki o zaman buradan Tarkan'a da çağrımızı yapalım. Buraya gelirse bir bunu beraber tartışmayı da çok isteriz. Çok güzel bir konu aslında bu. Geçmişten bugüne çok ışık tutabilecek bir konu. Bir dakika, şarkı tabii öyle çok hemen arşivden tamam bulacağım. Dur. Geliyor. Dur, hazırlıyorum.
Tarkan ve SH ile yazılan parçası Şıkıdım ve 100. bölümün istek parçası bu oldu. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. I've been watching you across the room, hypnotize all the eyes on you, find it hard trying to keep it cool, but I know it ain't gonna last, think I see where this can lead, all the signs are there warning me, a girl like you could take me down too deep, I can tell you're into moving fast, the way you work it on the floor, makes me want it even more, something more than just a dance. The way you're tempting me, the way you're teasing me, and it's killing me. Oh baby, shukadum, shukadum.